Ayrım 15. 236. sayfa. Patronun ise yüzü gülüyordu. Çağırdı beni neşeyle. Hadi telaşa müdürü. Atla muhasebeciyle birlikte paraları alın gelin. Durulur mu? Cimri zenginin Beyoğlu'ndaki yazıhanesi ver elini. Soluk soluğa gidiyoruz. Yok. Nerede gelmedi henüz. Ne zaman gelecek belli olmaz. Bekleyelim mi? Bekleyin. Bekliyoruz. Ta öğleye kadar peki ama niçin gelmedi? Gülüyorlar. Ya ama gülmekte olmaz ki. Ne tavsiye edersiniz? Ne yapalım? Şehzade başındaki kahvede eski bir tavla arkadaşıyla tavla oynar çokluk. Ona takıldı da oyun kızıştıysa akşama kadar gelmez. Gelemez. Bizim muhasebecinin yüzünden düşen bin parça. Ben şirkete dönüyorum. Sen git bak diyor. Vereni Şehzadebaşı kahvesi. Un kapını zeyrek bozdağın kemeri Saraçhane'den Şehzadebaşı'na yaya. Kantir içinde bakıyorum. Adam orada. Gerçekten çok hararetli bir tavla maçına tutulmuş birisiyle. Elimde patronun kartı dikiliyorum. Dikil Allah dikil. Adam üst üste yenilip ateş püskürür. Al al moru mor zarlara basarken gamatoyu bizim patronun kartı uzatılır mı? Sırasım ulan! Diye fırlatıverir kartı ve bir çuval incir berbat olur. Bir çuval incir berbat olmasın diye bir saat derken iki saat geçti. Korka korka iskemlelerden birine şöyle ne ilişiyorum. Ama gözümde garsonda. Gelip ne içeceğimi sorabilir. Cepte mangır nana içemem. İçmeden yani bedavadan oturmak zorundayım. Neyse tavla bitti. Adam son partiyi aldı da yüzü güldü. Hemen yanaştım. Beyefendi dedim gayet güzel oynuyorsunuz ama zar gelmiyor. İsabet etmişim. Adam beni sağa sola tanık diye göstermeye başladı. Nasıl? Zar geliyor mu gelmiyor mu? Ne? Sor buna. Öyle değil mi? Zar geliyor muydu zar? Bu arada patronun kartını uzatıyorum. Alıyor. Gel gelelim aksilik. Adam milyoner ama okuma yazma bilmiyor. Dilden anlattım. He dedi. Evet. Al şu kartı git filan film şirketini. Bana ödenecek borçları vardı. Sana şu kadar ödesinler. Üzerine bana doldurduğu kartını kaptım. Ver elini yeniden beğenir. Cepte mangırın nanayı olduğunu yukarıda belirtmiştim. Peki nasıl giderim Beyoğlu'na? Tabii emekler bacaklarımla. Bir maratoncu sabrıyla Saraçhane, Zeyrek, Unkapanı, Şişhane, Tünel'in böğründen şirket. Şirketin kalın siyah çerçeve gözlüklü muhasebecisi. Kartı heyecanla uzatıyorum. Yorgunluktan ayakta duracak halim yok. Yok ama az sonra paraları cebe, küt akşam cebimde 2 aylık maaşım mahalleye, daha çok da eve çocuklarımın yanına kahraman gibi gideceğimi düşünmemin gururu. Kalın siyah çerçeveli muhasebeci, para bekliyoruz kardeşim diyor. Falan filan ve fişmeken sinemalarında filmlerimiz oynuyor. Az önce telefon ettim, tamam dediler. Biraz bekleyin isterseniz. Oracıktaki bir iskemleye bırakıyorum yorgun bedenimi. Bekle ha bekle bir saat mi iki saat mi? Paranın ne geldiği var ne de geleceği. Çok geciktiler değil mi? Kalın siyah çerçeveli muhasebeci. Ya çok. Ben gidip takip etsem vallahi daha iyi olur sanırım. Önündeki kocaman deftere eğiliyor. Beni unutuyor. İlk gün filan sinemasına koşuyorum. Muhasebeci bilmem ne bankasına gitmiş. Bugün son günmüş. Mutlaka ödenmesi gereken bir bono varmış. Onu ödeyeceklermiş. Ya gelir ya gelmezmiş. Sonra koşuyorum falan sinemasına. Az önce buradaymış. Evden haber salmış karısı. En küçük çocuğu ağaçtan düşmüş. Bacağı kırılmış. Daha sonra verildi fişmekan sineması. Sinema müdürü zamparanın biriymiş. Belli olmazmış ki şu an nerede olduğu. Kim bilir hangi zilliyle artık Yıldız Parkı'nda mı, Beyoğlu sinemalarından birinin locasında mı yoksa arkadaşlarından falanın garson yerinde mi? Ümitlerim kırılır gibi oluyorsa da hayır. Toz pembe hayallerime toz kondurur muyum? Filan falan fişmeken sinemalarının müdür ya da muhasebecileri herhalde şimdi kalın siyah çerçeveli gözlüğüyle insana bomboş bakan muhasebeciye uğramış, borçlarını ödemişlerdir. Kalkar giderim. Ya beni kapıdan karşılar? Buyurun ben de sizi bekliyordum der. Paraları toka eder. Ya da sizin şirkete yolladık diye kibarca bildirir ve özür diler. Her ikisi de işime gelir. Koşarım bizim şirkete. Patron arkadaşlarıyla çay içmektedir. Neredeyse kalkıp pasajda kafaları çekmeye gideceklerdir. Ben daha ağzımı açmadan muhasebeciye uğradın mı diye sorar. Hayır efendim derim. Git maaşını al. Sonra da çek git evine. %100 böyle olmasını isteyen yanımla koşuyorum bizim şirkete. Patron odasında masanın başında kara kara. Beni görünce yüzündeki karalar dalga dalga kalkıp pembeleşiyor. Gözlerinin içi umutlu gülerek soruyor. Getirdin mi? Kulaklarımda vınlamalar, gözlerimde karaltı, bir şeyler anlatmaya çabalarken patlıyor. Kes, kes beceriksiz. Sen bu şirketin başına koskocaman bir biraderden başka bir şey değilsin. Kafamın içi çıfık çarşısı. Huzurdan tekme yemeşçisine ayrılıyorum. Babil Kulesi. Küçücük şaraphane bir an gecenin 9.30 sarhoşluğundan ayılıp içeri girene baktı. Kurşuni röleve şapkası, siyah çizgili açık kurşuni kostümü, kolalı yaka, irice bağlı siyahı çok açık kurşuni kravatı, gömlekle bile ılık ılık terlenen sıcak Ağustos gecesinde ceketi, hatta yeleği. Bu küçücük bu hayli pis şaraphanede kimdi bu kalantor? Hakim, umum müdür yahut herhangi bir taşla valisi mi? Yoksa halkın nabzını yoklamaya çıkmış bir mebus yahut yıllar yılı taşrada sürterken nasılsa düşürüldüğü fırsattan faydalanarak izini geldiği İstanbul'da ta bilmem kaç tarihinde Mektebi Mülkiye-i Şahane'de tahsil ulum eylerken akşamları sık sık uğradığı bu semt meyhanelerinden birinde eski İstanbul gecesi dolayısıyla gençliğin tahattür eylemek için felekten bir gece çalmak isteyen herhangi bir memur mu? Bir kenarda boş bir yer bulup geçti. Daha doğrusu gelinin herhangi bir kodaman olması ihtimaline karşı şaraphane halkı sıkışıp yer açmıştı. Selamsız sabahsız, iri burnu, asık yüzüyle şarapçıya işaret etti. Alice'de garson şarap ve mezelerle koştu. O hep o asık yüzüyle rölefe şapkasını çıkarıp yanı başındaki çiviye astı. Ortası basık çifte kafalı başının tepe saçları dökülmüştü. Elektriğin altında cilalanmış gibi parlıyordu. Kıllı kocaman eli bardağa uzandı. Yakaladı. Ağır ağır ağzına götürdü. Tadına baktı. Beğenmemiş gibi yüzünü büsbütün buruşturup bir şey söyleyecek, bağırıp çağıracakmış gibi şarapçıya baktıktan sonra bardağı bir nefeste dipledi, boş bardağı yerine koydu. Sağlam yapılıydı. Çifte kafalı iri başını omuzları arasında dimdik tutan kalın boynu kısa ensesi kat kattı. Peki ama kimdi? Vali mi? Ağır ceza reisi mi? Fabrikatör mü? Umum müdür mü? Mebus mu? Hatta vekil mi? Yoksa halkın nabzını yoklamaya çıkmış biri mi? Şaraphanede kurutlanmış sürü ürkekliği vardı. Sarhoş gözler ona çevrilmişti. Bakılıyor, sadece bakılıyor. Tek kelime söylenmiyordu. Oysa önüne konulan ikinci bardak şarabını da yuvarlamış, kuvvetli dişleri arasındaki mezeleri ağır ağır çiğniyor, buharıyla ıhmış yorgun bir deveyi hatırlatıyordu. Üçüncü bardaktan sonra kravatını gevşetti. Dördüncü bardakta kolalı yakasının düğmesini çözdü, ceketini sonra yeleğini çıkarıp çiviye astı. Beşinci bardağı ise içmeden evvel havaya kaldırdım. Merhaba. Marş marş işareti verilmiş gibi bardaklar sağdan soldan kalktı. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Yanımdaki orta yaşlı balıkçı esaslı bir kodamana benziyor dedi. Belki de mebus. Yahut vekil. Yahut da her neyse ağzımızı sıkı tutalım. Uzun uzun susuluyor. Sadece içilip meze alınıyordu. Bir de bakılıyordu. Ona bakılıyordu. Bir ara nasıl oldu bilmem. Ortaya bir şeker, arkasından kahve meselesi atıldı. Konuşma peşin tereddüttü. Sonra da umumi bir hal alıverdi. Doğrusu şekerden yana hiç sıkıntı çekmedik. Kahve? Kahve ya. Kahve de öyle. Allah hükümetten razı olsun. Neydi o şekeri 540'lı şeydiğimiz yıllar? Ya Sümer Bank'ın çürük batmaları? Bugünümüze çok şükür. Gün günden iyi geliyor. Yollar açıldı, köprüler kuruldu. Çeşmelerden gürül gürül sular akıyor. Şeker fabrikaları, yeni şeker fabrikaları ya. O bütün bunları duymuyor yahut duyuyor da mahsustan öyle görünüyor gibiydim. Adam akıllı irileşip moralmış burnu bardağına eğilmişti, sarkıyordu. Bu haliyle halkın nabzından memnun bir parti ileri gelenini hatırlatıyordu. Çabucak sarhoş oldum. Hesabı gördü. Ceketi, yeleği, kolalı yakası, kravatıyla filan şaraphaneden çıktı. Az sonra, yani adamın savuşup gittiğine tam kanaat hasıl olduktan sonra kahkahalar patladı. Enayi, dedi biri. Bunları kafeslemeyecek ne var? Çabucak sarhoş oldu. Tabii onlar viskiye, şampanyaya alışkın oğlum. Az sonra ben de merakla çıktım. Gerçekten de kimdi acaba? Arada taksilerin kurşun hızıyla geçtiği cadde bomboştu. O kaldırımdan hep o tehlikeli yalpasıyla yürüyor, arada sendeliyordu. Birden durdu. Yanındaki elektrik direğine tutunmaya çalıştı. Hizasına gelmiştim, sordu. Kibrit, kibritiniz var mı? Yanan cigaramı uzattım, yaktı. Yan yana yürümeye başladık. Hayli gittik, bir ara durdu. Yüzüme uzun uzun baktıktan sonra merhaba dedi. Merhaba dedim. Memur musunuz? E işte siz. Güldü. Şaraphanede enayiler beni kalantör sandılar değil mi? Değil misiniz? Yok canım. Ya. Hiç. Kaçan karımı aramaya geldim de. Buralı değilsiniz öyleyse. Yok canım. İstanbul'a yakın ilçelerden birinin ismini söyledi. Sonra bir türkü mırıldanarak bastı gitti. Dayak. Islak burnunu güneşin gıcıkladığı, anırmaya hazır bir eşeği hatırlatan kantar memuru kudretten sürmeli gözleriyle melül melül baktığı zaman çok azindi. Kış, yaz sabahları 6'dan önce kalkıp ateş yaktığı, akşamdan kalma bulaşıkları yıkadığı, ikindi baydaslarında eve koşar adım gelip yama yamadığı, sökük diktiği halde hanımının gözüne girmek şöyle dursun, sık sık maşa yahut terlik okşamalarından kurtulamayan talihsizlerdendi. Oysa ki bareme tabi sicilli bir memurdu. Memurlar istihlak kooperatifinde de hissedar. Bir taraftan kooperatifin yıllık genel kurul toplantıları için Sayın Bay'la başlayan davetiyeler alır, teşrifi üstün saygılarla rica olunur. Öbür taraftan mesela ambarda hamalbaşıdan en dümen hammala kadar kantarcı be, ulan kantarcı, öyle mi kantarcı, gene çarşafa mı dolaştırdın, nereden kurtulamazdı. O gün kolalı yakası, kravatı, terlikleri, ipek pijamasıyla çömelip akşamdan kalma bulaşıkları yıkadıktan sonra tam 100 numaraya girmişti ki çöpçünün kalın sesi. Kabil olsa 100 numaradaki bu en hayati işini geri bırakıp çöp tenekesini koşuştururdu ama kabil değildi. Hiç olmazsa hemen kabil değildi. Aksi çöpçü de sanki inadınaymış gibi sıtma görmemiş sesiyle bas bas bağırıyordu. Bir şey değil, karısı uyanır da çöp tenekesinin verilip verilmediğini sormak için seslenirse, tam bu sırada karısının aksi sesi çınladı. Hamdi! Efendim hanımcığım buradayım diyemezdi. Aldığı terbiye 100 numaradan cevaplamasına müsait değildi. İşin yarı buçuk bırakıp telaşla çıktığı zaman karısını elinde terlik öfke içinde buldu. Kadın açtı ağzını, yumdu gözünü. Ne aldığı terbiyeyi bıraktı söylemedik ne de terlikle vurulmadık yerini. Zavallı adam merdivenlerden yuvarlanırcasına koşturup boşalttığı paslı çöp tenekesiyle döndüğü zaman karısını hala söylenir buldu. Aldırmadı. Aldırsa ne olacaktı? Bütün belaların insana dilden geldiğine inanmış, iman getirmişler dendi. Onun için cevap vermedi. Kaynayan çaydanlığa çay attı, masaya bardaklara dizdi, ekmeği dilimledi. Kadın hala söyleniyordu. Derken rujunu aldı, geçti ayna karşısına. İstiyordu ki kocası bir şey söylesin. Mesela hanımcım çay soyacak filan gibi bir şey. Söylemedi. Söylesin Kör müsün? İşimiz var. Memnuniyetsiz herif. Cevabını alacağını biliyordu adam. Kadınsa yürek soğutmak ihtiyacındaydı. Bu ihtiyaç içinde yumruk gibi oturmuştu. Adamın sabırla bekleyişine de içerleyerek işi uzattıkça uzattı. Ne kadar uzatırsa uzatsın tek kileme çıkmayacağını anlayınca aynayı, ruju filan birer birer kenara fırlatarak sofraya dehşetle geldi. Sağa baktı, sola baktı. Bağırıp çağırmaya yarayacak bir vesile arandı. Bulamadı peşi. Sonra birden gözü çay bardağına ilişti. Çatlak bardak önüne konmuştu gene. 40 sefer sevdiği halde gene de inadını yürütmekten ne demek istiyordu yani? Ne demek isteyecek? Gayet basit. Kızdırmak, sinirlerini bozmak. Belki de evet belki de mikrop alıp ölmesini istiyordu. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Söyledi. Hırsını alamayınca bardağı kaptı. Kulağının dibinden kurşun gibi geçip arkasındaki duvarda tuzla buz olmuştu. Kadın hala söyleniyordu. Hazırmadı. Daha büyük belalara çarpılmamak için diline sahip olarak kalktı. Bardak parçalarını tevekkülle toplamaya başladı. Günler günlerden beter geliyor, kadının dırdırı eksileceğini artıyordu. Ambardaki masasında başını avuçları içine almış kara kara düşünürken yanına kısa boylu, kıvırcık simsiyah saçlı, kendi gibi orta yaşlı bir adam geldi. Elindeki evrakları masaya bırakarak ambara yardımcı katip tayin edildiğini nezaketle bildirdi. Adam Halim Selim bilhassa fevkalade kibar görünüyordu ama esas da Hinoğlu Hindi. Anasının ipliğini pazarda satmışın tekiydi. Geldiğinin haftasında kantarcının macerasını hammallarda öğrenip şefinin sakalı altına girivermiş. Bekar olduğu halde karısından yediği dayaklara dair öyle şeyler anlatmıştı ki kantarcı bile acımıştı. Seninki benimkinden de insafsızmış. Sizinki de mi? Sizinki de mi insafsız? İnsafsız. Sizinki de mi insafsız? İnsafsız. İnsafsız ama sen benden çok daha talihlisin. Niçin? Benimki terli, pek pek maşa ile seninki. Benimki odunla kardeşim. O gün akşam paydosunda yarım saat erken çıkıp evlerinin yolunu tuttular. Yolda ev halinden konuşurlarken kantarcı hanımı büsbütün kızdırıp dayağı katmerlendirmemenin usullerinden söz açtı. Hinoğlu Hint dikkatle dinliyordu. Bir ara demek dedi siz bu sayede odundan kurtuluyorsunuz. Beriki kız kız güldü. Ne sandın ya? Öyleyse ben de bundan sonra sizin gibi hareket etmeliyim. Bakın. Güzel bir şaraphane var şurada. Şarabı fevkalade. Ben ara sıra demlenmeden edemem. Malum ya defigam için. Kantarçının anırmaya hazır eşek yüzünü müthiş bir korku kapladı. Ne söylüyorsun birader? İkişer kadeh atalım diyorum. Hanımları ne yapalım? Hiç. Seninki ağzını koklamaz mı senin? Koklar. Kızmaz mı? Kızmak değil, öldürür. Peki. Göz kartı. Gayet basit. Fevkalade bir sensen var bende. Her zaman böyle içtikten sonra ağzıma iki tane attım mı tamam ne kuku kalır ne de sarhoşluk. Kantarcı düşündü. Uzun uzun düşündü. Karşısındaki de kendi gibi baremi tabi sicilli bir memurdu. Yalan söylemeye tenezzül edecek değildi ya. Hem yalan söylemekle eline ne geçecekti? Şaraphaneden içeri girdiler. Girdiler ama yine de korkudan titriyordu. Başkasına tesir eden sensen ona tesir etmeyebilir miydi acaba? İlk, ikinci, üçüncü bardaklar kökleri derinlerdeki korkuyu silip süpürdü. Bulaşık yıkayan sökük diken çöp tenekesini çöpçüye koşuşturan biri olmaktan çıkmıştı. Vurucu kırıcı dedesinin yıllar yarı arka plana edilmiş karakteri ön plana geçmişti. Artık dedesiydi. Gayet iyi ata binen, ustaca cirit oynayan, sıcak yemeği zamanıyla karısının kafasına fırlatan dedesi. Altıncı bardakta şarapçıya posta koydu. Hinoğlu Hin şefinin kıvama geldiğini anlamıştı. Koluna girdi. Bir iki ters baktı. Ne o? Gidelim. Nereye? Evlere. Evlere mi yoksa karından mı korkuyorsun? Cevap alamayınca acı acı güldü. Boş bardağını şarapçıya itti. Doldur şunu. Genç kadın kocasının eve dönmeyişi üstünde durmamış. Ambarda işe koşmuşlardır aptalı düşüncesiyle yorganı tepesine çekmişti. Rüya görüyordu. Sigara ve alkol kokan güçlü kuvvetli bir erkeğin kolları arasında kalbi sökülürcesine çarpıyordu ki sokak kapısı adeta yıkılmaya başladı. Karyoladan heyecanla fırladı. Bu saatte kapıyı böyle saygısızca çalan kim olabilirdi? Açtı. Kocasıydı. İçeri bomba gibi girdi. Bu kapı neden geç açılıyor? Cevap beklemeden kadını ayaklarının altına aldı. Tekmeledi, tekmeledi, ezdi. Sabahleyin ağzı yüzü birbirine karışmış uyandı. Ateş yakacak, çay kaynaşacak, bulaşık suyunu oturtacaktı. Oturtacaktı ama karısı akşamın hesabını sormayacak mıydı? Odadan usulcacık çıktı. Sofaya geçti. Mutfak kapısında durdu ve gözlerine inanamadı. Alnı tülbentle bağlı karısı hanım hanım oturmuş bulaşık yıkıyordu. Kocasını görünce fırladı. Gitti adamın boynuna sarıldı. Canım kocacığım dedi. Her zaman akşamki gibi ol emin. O günden sonra ne bulaşık ne yaman ne de sökük gitti ama kantarcı şaraphanelerinin gediklisi çamur bir alkolik oldu. Delil. Göğsüne kadar uzanmış simsiyah sakalı, kudretten sürmeli gözleri, kelepçeli elleriyle jandarmaların arasından adliyeden içeri görünce şaştım. Vay anasını. O muydu bu? Babamın sağlığında eve sıkça gelir, elleri üstünde kavuşup babamın adeta huşuyla dinler. Mirim, üstadım, hazretleri fazlaca serpiştirerek konuştuktan başka kahve, sigara ikram edildiği zaman kırılır, dökülür, teşekkürlerin çeşidini sıralardı. Babamın ölümünden epeyce sonra küçük bir esnaf kahvesinde karşılaşmıştık. Gene böyle şapka kanununa aykırı düştüğü için başından çıkarmadığını iftiharla söylediği lacivert birisi, simsiyah sakalı, kudretten sürmeli gözleriyle. Hiç unutmam beberuhi yahut da hacivati hatırlatarak yanıma sokulmuş, ömrüm oldukça unutamayacağım şöyle bir konuşmaya başlamıştı. Vay sen burada ha? Saygıda kusur etmemeye çalışmış, yer göstermiş, kahve söylemiştim. Babamın ölümünü biraz geç hatırlamıştı. Sahi, başın sağ olsun. O toprakta yattıkça Allah sana uzun ömürler versin. Allah geride kalanları... Tetiğine dokunulmuş geveze bir hafif makineli gibiydi. Takdir ilahı, Cenab-ı Allah'ın takdirini kısır tedbirlerimizle bozabilir mi? Canını sıkma, üzme kendini, işi olduğunu bırak. Babamın ölümüne alışmıştık halbuki, üzüntüler filan geçmişti. Hepimizin gideceği yer orası. 3 gün evvel, 5 gün sonra. El mukadder... La gayyer elhamdülillah. Mamafi değerli adamdı. Özsüzü doğru, müstakim adamdı. Fıkara babasıydı da değil mi? Galiba. Galiba değil muhakkak. Size bir şeyler bıraktı mı bari? Ne gibi? Kırık sırık ev mev tarla marla. Hayır. Hayır mı? Hayır. Nakit. Tattımak işten değildi. Mühim değil. Eviniz tarlanız var diye. Sağlığında satmıştı. Satmış mıydı? Niye satmıştı? Canı öyle istemişti herhalde. Adam öfkesinden kıpkırmızı kesilmişti. Olur mu? Canı öyle istemişti olur mu? Bir sebebi vardır mutlaka. Vardır bir sebebi. Mülk satılır mı be? Sonra yoksa sizden memnun değil miydi? Senden, kardeşlerinden yahut annenden. Annenle birlikte oturuyorsunuz değil mi? Hayır ayrıyız. Ayrı mısınız? Olur mu? Yakışıklıdır mı? Herkes ne der? Kadıncağıza karşı rivayet hak mı? İnsan anasından ayrı oturur mu? Dargın filan değiliz. Yok bir de dargın o. Dargın değilmiş. Lafa bak. Ana ata be. Kur'an-ı Azimüşşan'ı ne der? Kur'an-ı Azimüşşan'ı ne der? Nerede? Bizler nerede desene. Sık sık ziyaretine gidiyor musun? Hayır duasını alıyor musun? Ne gezer desene. Bizim neslin dinsiz. İmansız neslin böyle ince ahlak kaideleriyle ne alakası var desene. Hey ilgili günler, hey! Büyüklerimizin önünde değil cigara, kahve. Yüzümüze şöyle dikkatlice baksalar, kulak memelerimize kadar kıpkırmızı kesilirdik. Sebebini sormamıştım. Sorsam küplenebileceğine şüphe yoktu. Zaten fırsat da verdiği yoktu. Annenin ziyaretine her gün git, elini öp, hayır duasını al. Onun şimdi en hassas, en işli, en alıngan zamanı. Yüreğindeki yara kapanmadı henüz. Sonra çarşısına, pazarına git, lazım olanları al. Çarşısına, pazarına kendi gider. Her şeyini eliyle seçip alması en büyük zevkidir. Olmaz! Yaşlı başlı kadının çarşı pazar dolaşması doğru değil. Yazık, günah. Ana hakkı, ata hakkı. Ruzi mahşerde bütün günahlarının hesabını verir. Gazab-ı ilahide seyyiyelerinin cezasını çekersin. Mahşer gününden kork. Ne ruzi mahşer ne de gazab-ı ilahiden korkmama sebep vardı. Demek rahmetliler pek bir şey kalmadı. Tuhaf. Biz de onu aklı başında bilirdik. İnsan evladı ayalini kırık sırık bırakmaz mı? Bizim bir şikayetimiz yok. Öyle bir parlamıştı ki, olur mu? Şikayetimiz yokla iş biter mi? İnsanı kırığı sırığıyla, nuhut ve eshamiyle, bankadaki kredisiyle ölçerler. En azından başını sokacak bir evi olmayanın insanlığından ne çıkar? Ben kendi nefsime böyleleri ağızlarıyla kuş tutsalar, indimde bir mangır etmezler. Evsiz yersizleri zibiti derler be. İskemlemi kapmış, kahvenin öbür ucuna geçip oturmuştum. Kahveye onun öğüt veya hakaretlerini değil, kafamı dinlemeye gelmiştim. Az sonra tepeme dikilmişti. Bu hareketinle ne demek istedin yani? Tepem atmıştı. Hakaretinize daha fazla muhatap olmamak istedim. Hakaret mi? Ben mi? Sana mı? Ulan sen nesin ki ben sana hakaret edeyim? Benim hakarete tenezzül edeceğim insan en azından bir evi, tarlası, marlası, kırığı, sırığı olması. Sen nesin ki? Hangi Irak'ta mahallin olabiliyor? Olabilir. Kahve halkı etrafımızı almaya başlamıştı. Susmuyordu. Çenesini kesmiyordu. Hey zaman, gözün çıksın zaman, lanet olsun. Yerin zemmine geç. Beyi belirsiz, meydanı ıssız ettin. Hakaret ediyormuşum. Hakaret ediyormuşum. Ey ümmet, Muhammed, hakaret ediyormuşum. Aradan yıllar geçmişti. Bilekleri kelepçeli elleriyle adliyeden içeri giriyordu. Peşi sıra gittim. Önünden geçtim. Beni görmemesi kabil değildi. Suçunu merak ediyordum. Hasretin çektiği eski devrin dini terbiyesiyle yetişmiş bu namus deposunun bileklerinde kelepçe, bileklerine kelepçe niçin vurulmuştu acaba? Öğrendim. Hacca götürdüğü hacı adaylarının parasını dolandırmış. Adam, kömür satış müessesesinin önü, ellerindeki ordinolarla genç ihtiyar, çoluk çocuk, kadın erkek sıra bekliyor. Saat sabahın 5'i. Bir memur ordinoları sahibinin gelişine göre sıraya koyuyor. Ben de ordinomu verdim, herkes gibi sıramı aldım. Bu yıl kışın geçen yıla benzemeyeceğini anlatan 55'lik bir ihtiyarın yanına oturdum. Adam son derece hoş sohbet. Emekliye ayrıldı ayrılalı, balık pazarı meyhanelerinin yolunu unutmuş. Ama gelecekten umutlu. Eczacı mektebinde bir oğlum var diyor. Az buçuk yakışıklıdır. Diyorum ki aç gözünü, zengin bir kahpe dönünü koy kafese, emri baki yap. Babası sana bir eczane atsın, ondan sonra kızını nikahla. Doğru değil mi amca? Sonra gözleri parlıyor, daha iştahla devam ediyor. O zaman işte, o zaman sattım dünyanın anasını. Nasıl? Nasıl mı? Bak nasıl. Geçeceğim oğlumun eczanesindeki kasanın başına. Güzel bir lacivert kostüm, rugan mugan. Akşamları da der elini balık pazarı meyhaneleri. Hafiften hafiften cisentili havalara bayılırım. Mevsim palamut mevsimi olacak. Palamutun da kuyruk tarafının ızgarası. Bir yanda roka salatası, öbür yanda sarı kehribar gibi turşu. Hıyar, biber karışık. Dışarıda hışıltıyla yağmur. Hele karşında da 40 yıllık cani aziz kadeh arkadaşın varsa. Emekli bir cigara yakıp ağır ağır uzaklaşıyor. Kabuğunda kurumuş genç bir kadıncağıza kulak veriyorum. Hocam mı? İplik amelesi, Kazda Çeşme'de. Ben kendim tütünde çalışırım. Bu kucağımdakilerden başka iki çocuğum daha var. Var ya, onlar kendilerini kurtardı sayılır. İlkim oğlan, 4'e geçti bu yıl. Gelecek yıldan sonra Kasımpaşa'daki deniz gediklisine yazdıracağız. Ortancam kız, ilkin ikisinde. O da 5'i bitirince akşam sanatın 2 seneliğine vereceğiz. Demek ki 3 sene ilkokuldan var, 2 sene de akşam sanattan 5. 5 sene sonra da o hayatını kazanmaya başlar. O zaman ben fabrikayı bırakacağım. Dayanamıyorum. Ev işlerine bakar, kıza yardım ederim. İlk sene şöyle böyle, ikinci sene biraz daha derken alır yürür. Bizim oradaki Şahinde Hanım gibi. O da öyle. 5'i bitirdik. Girdi akşam sanata. Akşam sanattan sonra da açtı bir yurt. Şimdi benimki de yurt açsın istiyorum. Yurt çok kârlı. Dışarıdan iş alır, yanındaki kızlara öğretme bahanesiyle diktirirsin. Oğlan da gedikli olunca 3-5 yollarsa keyfine diyecek yok dedi bir ihtiyar kadın. Ben ne yapayım ya? Bende evlat mevlat yok. Vardı, Allah aldı. Hani bazı düşünürüm, bir hasta olsam yahut bir yerden düşüp kolumu bacağımı kırsam ne yaparım diye. Çalıştığın yerde sigortalı değil misin? Aman sen de. Dışarıdaki kazaya sigorta ne verir? Uzun boylu, kalın kemikli bir başka ihtiyar kadın. Ya ben dedi, ya ben 90 yaşındayım. Herkes ölümden korkar. Gece gündüz Cenab-ı Allah'a el açıp yalvarıyorum da ölüm vermiyor. Ağzını açtık, kuzu dişleri çıkarıyorum bak. Ama neye yarar yiyecek bulamadıktan sonra? Dileniyordu. Haydi sabah sabah bir sifte edin de Allah işinizi rast getirsin. Başkası. Ha dedi. Anlaşıldı. Vehbinin kerakkesi. Ortalıkta birden bir kaynaşma. Kömür satışın memurları işbaşı yapıyor. Kalabalık müessese kapısına kaydı. Omuz omuza. 9'dan önce işe başlamazlar sanıyordum. Yanılmışım. Saat 8'de başladılar. Erken gelenin işi genç gelenden önce görülüyordu. Bu işte böyle olurdu zaten. Parayla değil, sırayla. Tam bu sırada kabaklıyım biri pırıl pırıl iskarpinlerini cızırtada cızırtada kalabalığı yardı. Müessese kapısında elinde ordinallara göre isim okuyan memura sokuldu. Kolalı yakası, yepyeni lacivert kostümü, kalın çerçeveli gözlüğü. Vali desem değil. Mebis filan mı acaba? Kim bilir? Meraklı yanlarına sokulmuştum. Elindeki ordinoyu uzattı. Beklemeye tahammülüm yok memur bey. Benim işimi görüverdi. Memur hayretle baktı. Beklemeye tahammülünüz yok mu? Verin ordinonuza bakayım. Aldı. Elindeki ordino tomarının en sonuna koydu. Sıranızı bekleyin. Adam gözlüğünü düzeltti. Sıramı mı? Bütün bunlardan sonra mı alacağım? Elbette. Elbette mi? Saatlerce beklemem lazım. Nasıl olur? Memurla ileri geri etmeye başladılar. Kalabalık gittikçe daralıyordu. Kucağında çocuğuyla kupkuru bir kadın. Bizim canımız yok mu dedi. Sanki işaret yerine geçti. Saat 5'ten beri bekliyoruz. Ben ya 4'ten beri. Hadi bakalım geri dur şöyle. Kalabalık kımıldandı. Adam öfkeyle akan serin üzerinde bir tahta parçası gibi gerilere atıldı. Ürkmüş, yılmıştı. Kravatı yana kaymış, ordino tutan eli titriyordu. Memursa elindeki ordinoların sırasına göre işi olanları çağırıyordu.